bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Muzaffer İlhan Erdost, Onu Anlat İşte. 1. Kaset 1. Yüz, Onur Yayınları, Kasım 89 1. Basım. Altı Nokta Körler Derneği stüdyosunda seslendirilmiştir. Seslendiren Oya Duranoğlu. Onu Anlat İşte. Kitapları merdivenlerden yukarı, çıkardığı günleri anlattı adam. Kucağında soluk soluğa çıkardığı günleri. 5000 emperyalizmi 5. kata çıkardığını, 5000 emperyalizmi 5'lik, 10'luk, 15'lik paketler içerisinde 5. kattan aşağıya taşıdığını. Oradan yolun karşısına, sonra sola postaneye. Onu anlat işte dedi çocuk. İlkin 5000 emperyalizm, sonra 10.000, sonra 20.000 emperyalizm, ilkin 5000 kapital, sonra 10.000, 10.000 doğanın diyalektiği, 20.000 felsefenin başlangıç ilkeleri, 20.000 sosyalizmin alfabesi, 10.000 insanın türeyişi, 5.000 görünmeyen hükümet siyah. Onu anlat işte dedi çocuk. Her gün her saat koşarak indim merdivenleri. Kurşunu koşan at üstünde avcı gibi. Kaçan kağıda ulaştıran makine seslerinin mahzenini, suya inen yaban keçileri gibi sıçrayarak dökülen matrislerin mahzenini. Onu anlat işte. Matrisler yan yana düşer, sözcük olur. Sözcükler tümce, paragraf, kesim, kısım, bölüm ve kitap. Bilgiye dönüşen bilinci, bilgiden bilince dönüştürmeyi. Çünkü dedi adam, balık balık olduğunu bilmez, ağaç ağaç olduğunu ama insan insan olduğunu bildi. Onu anlat işte, insan insan olduğunu bildi. Balığın balık, ağacın ağaç olduğunu da bildi insan. Acun, evren, uzay, zaman kendilerini bilmedi. İnsan bildi yalnızca. Çünkü bilincine yalnız insan vardı. İnsan olmasaydı onlar belki de gene var olmuş olacaklardı. Demir yaşlanacak, keçi sıçrayacak, şahin serçeyi kapacaktı. Onların var olduğunun bilincine varan insan olmasa var olacaklar ama var olduklarını ne kendileri ne de bir başka şey bilecek. Onu anlat işte. Ünlü bir düşünür gibi söylenirse bugünkü insan yeryüzüne gelmiş olan doğal insan değil. O insanın tarihinin yani kendisinin ürünü. İnsan doğaya karşıt, doğada olmayan şeyleri üreterek bugünkü insan oldu. Yarınki insanı üretecek bugünkü insan oldu. Onu anlat işte. İnsan bugünkü insan olmak için milyonlarca yıl doğanın ona vermediği, doğada olmayan nice değerler üretti. Ama doğanın bir parçası, belki zamanın en uçtaki bir parçası olarak algıladı, bilincine vardı. Birleştirdi, ayrıştırdı. Ayrıştırdıklarını birleştirdi. Gün vardı ama günün bilincine o vardı. Tarihsel derinliğine doğru ve geleceğe doğru dilini üretti. Değerler üretti, üreticinin bilincine vardı. Onu anlat işte. İnsanın bulguladığı yazıyla insanlığa ilettiği bilgileri kendi dilimde taşıdığım binaların alt katlarına, kocaman kara kartallar gibi tünemiş entertiplere, iri yabanıl hayvanlar gibi soluyan baskı makinelerine, bilinç bilgiye, bilgi yazıya, yazı yeni bir dile. Yeni diliyle kurşuna, kurşun mürekkebe, mürekkep kağıda. Aktı ve çoğaldı. Çoğaltırken çoğaldım ve yayılırken dağıldım. Bir bilgenin kitaplığına, bir öğrencinin koltuğuna, bir öğretmenin dersliğine, bir işçinin toplu sözleşme masasına. Onu anlat işte. Nereye girdiyse kitaplar, orada sessiz bir ses büyüdü. Bu işte dedi ses. Bilgi bilince akışıyor. Bu işte dedi ses. Emek değerini tanıyor, kendini buluyor. Düşüncelerin akıp çoğaldığı sayfalarda, kaygıyla kol kola ve umutla da, hüzünle kol kola ve sevinçle de, çarpan bir yürekle ve soluk soluğa, ses sesle buluştu, görüş yerinde. Mahkeme kapısında, nezaretin parmaklığında. Onu anlat işte. O ben değildim ama biraz da bendim. Kuşattıkları zaman kitapları biraz da beni kuşattılar. Girdikleri ve kitapları buldukları zaman biraz da beni buldular. Aldıkları zaman kitapları biraz da beni aldılar. Yaktıkları zaman kitapları ben de yanıyordum. Onu anlat işte. Beni götürmeye geldiklerinde sabahtı. Uyanmamıştın daha. Uyandırmaya kıyamadım. Ben mi gittim? Seni mi götürdüler, ayıramadım. Bir şeyin ayrındaydı ama. İnsanlık binlerce yıldır bedensel varlıktan, o doğal olanlardan, zihinsel varlığa, insanal olana evrimleşiyor. Zorun bedeni ezerek zihinsel gücü bastırmaya başladığı dönemler oluyor. Böyle dönemlerde zor, zihinsel gelişmeyi avlanmaya çıkmış gibidir. Kimler düşecektir tuzağına? Genel olarak bilinir ama özel olarak bilinemez gene de. Onu anlat işte. Onlardan biri oldum. Vurduklarında bana düşerken ben, senin uyanmış gülüşün doğruldu. Benzetilebilir belki. Benim bedenim toprağa ağıyordu yere. Senin gülüşün yukarıya, göğe. Bir kanadım kitapların bilinci, bir kanadım senin gülüşün. Ağdıkça bedenim yere, yükseliyordu bilinç ve gülüş. Ağdıkça yere, daha yukarılara. Her vuruşlarında daha yukarı, daha yukarı, daha yukarı. Öyle geçim zor kapıdan. O en zor bilinen kapıdan. Bir yanarca kuş gibi ama sessiz. Akşamdı daha. Gökte bulutlar akışıyordu. Görmedim bir daha. Ekmeğin aklıma düştüğü saatti. Bilmedim bir daha. Onu anlat işte. İşte öldürdüler beni. Kitaplardaki ben oldum. Ben kitap değildim, kitap oldum. Sessiz bir çocuktum ben de. Gülen bir delikanlı. Devingen ama sakin, öyle kalmak istedim. Kahraman değildim, düşlemedim de. Gene de öyleydim. Şimdi biliyorum da öldüğümü, bir zamanlar yaşamış olduğumu da. Doğal ki bir gün ölecektim ve gene bilmeyecektim öldüğümü, yaşadığımı ve yaşama geldiğimi. Ne var ki öldürdüler beni. Öldürüm, ölümün anlamını kendi anlamına dönüştürdü. İşte bu anlamdır yaşayan. Benim bilmediğim, benim için olmayan yıllar geçiverdi. Bilebilsem seni, ancak o sabah uyuyan seni, ancak o ana kadar bilmediğim seni bilebilirim. Ben de öyle kalmış olmalıyım. Sen de ve yaşayanların belleğinde. Yani öyle genç. Richard Bach'ın martısı gibi mi? Denebilir mi? Onun martısı, yani beden, bilinci yükselişinin bir arayıcıydı. Ve ne denli yükseldiyse göğe, o denli bilince dönüştü. Ve giderek salt bilinç oldu. Yani salt ışık. Simurga varlığında kendileri birer simurg olan Firudin atları kuşları gibi. Ben kendim bilince dönüşmedim, ışık olmadım ama öldürümün anlamı düşünceye dönüştü. Bilince dönüşüyor ve ışığa dönüşecek. Ben o ışık olduğun zaman sana kavuşmuş olacağım. Ben kavuştuğumu hiçbir zaman bilmeyeceğim. Çünkü senin düşüncelerin olarak düşünebilirim ancak ve artık ancak senin düşüncendir benim düşüncem. Söyleyecekleri bitmişti. Güldü adam. Kara bıyıkları arasından denizde güneşli çakıl taşları gibi parıldadı gülüşü. Ne çok özlemiştim gülüşünü baba, diyecekti çocuk, uyandı. Belleğinde kaldı bir an gülüş. Bir an. Sonra dağıldı, yitiverdi. Arandı, çıkaramadı bir daha. Özlemin acıya dönüşen gülümsemesiyle kaldı. Sarıldı bebeğini. Bir kez daha bulabilir miyim diye kaygılı bir umutla gözlerini kapadı. Okul formasını arkadan düğmelerken gene mi düş gördün dedi annesi. Çocuk bir süre yanıtlamadı. Sonra anlattı. Bir ışık gördüm ama düşümde değil. Güldü bana, sevdi beni, konuştu benimle. Ben ışık oldum, gittim onunla. Hadi yalancı dedi annesi gülerek. Çocuk da güldü. Geç kalıyorlardı okula, çıktılar evden. O geldi. O geldi, geceydi. Kan gecenin göğsüne çarpıyordu. Canı pusuda alınmış kanın üstüne basarak geldi. Karanlıkta geldi, yani gizli. O geldi, ilkin kanı gösterdi, işaret parmağını sokarak kanı dökülmüş olanların gözlerine. O geldi, kuşattı alanı, dayadı namluyu, dağıttı parlamentoyu, feshetti partileri, kapattı sendikaları, dernekleri. O geldi, sokağı çevirdi, evi kuşattı. Uykuyu, emeğin gül uykusunu yatağında yakaladı. Gözünü kara bantla kapattı, bileklerini kara demirle bağladı. İşkence tezgahında, Filistin askısında, cezaevi hücresinde yüzünü bozup dağıttı onun. Saçını kör usturayla kazıttı. Aldı yakışıklılığını yüzünden. Ağzını büktü, eğdi, burnunu aşağı çekti, uzattı. Gözünün birini yana bayılttı, birini yukarı astı. Elini ağzından kursağına sokup vurdu. Pişmemiş nohutu, taşlı mercimeği, küflü bulguru koydu önüne. Ye ulan dedi, açlıktan geberirsin sonra. Altından da soktu, acı bir çığlık sardı geceyi. O zaman bir kahkaha patlattı ki insan kirlendi. Baktı gene de insan bu. Onuruyla, övüncüyle, inancıyla insan. Yakaladı kollarından, dipçiyi alnının şakağına dayadı, soydu, donuna kadar. Al ulan dedi, bunu giyeceksin. Kirli boyayı paçavra olmaz çaputtu, attı önüne. Dayadı, giydirdi zorla. Böyle böcek gibi eciş bücüş gördüğü zaman onu, su kurbağası gibi üstünde vıyakladığı zaman verdiği giysi dinginleşti. Giymedi değil mi don atlet, en aşağıdaki hücreye taşa gömdü. Ne güneş gördü, ne bir parça mavi gök, ne soluklanacak bir avuç hava. Kaldırdı döşeyi, kirli battaniyeyi. Soğuk demire vurdu gövdesini, ağzını sürgüledi. Biz dedi yaparız, çünkü dedi kurtaracağız biz. Kurtarıyordu sokağı kandan, meydanı kargaşadan. Yetmedi cezaevleri, bu kez taşı bir de kentin dışına yığdı. Çimentoyu, demiri, daha kalın olsun istedi duvar. Güneşten, gökyüzünden, havadan, tarladan, biten ottan, bayırda esen yelden, çığıldayan yıldızdan, ay ışığından, kuş sesinden, insan gülüşünden kopardı insanı. Biz kurtarıyoruz dedi. Kurtarırız çünkü biz. 650 bin insanı böyle aldı gözaltına. Ne demek 650 bin insan? Her otobüste 30 insan, 23 bin otobüs insan demek. 1980'de ticari otobüs sayısı da 23'e bindi. Öyle bir gün düşünün ki, ülkedeki otobüslerin tümü o gün gözaltına insan taşıdı. Ya da ülkedeki belediye otobüslerinin tümü 5 gün gözaltına insan taşıdı. Ya da resmi otobüslerin tümü 9 gün gözaltına insan taşıdı. 650 bin insan ne demek? Her vagonda 65 insan, 10 bin vagon, 5 vagonlu 2 bin katar gözaltına insan taşıdı demektir. 650 bin insan gözaltında ne demek? Her 70 insandan biri gözaltına götürüldü demek. Anaların yanı sıra bebekler de gözaltına alınırsa da bu rakama dahil edilmedikleri için şöyle de ifade edilebilir. 20-40 yaş grubunda 13'ten biri gözaltına götürüldü demek. Dün kimi bildiğimiz bilinen şeyleri nasıl söylemem gerektiğini düşünürken bir fantezi düşledim. Kızılay'dan Sıhhiye'ye kadar sağlı sollu 44 elektrik direği saydım. Eğer dedim 12 Eylül'de idam edilenler cezaevlerinin dört duvarı arasında değil de böyle bir gecede duvardaki direklere asılsaydı, Kızılay'dan Sıhhiye'ye kadar sağlı sollu her direkte bir insan asılı olurdu ve direk yetmezdi. Eğer bu bazı insanlara bir sisteme onur veriyorsa, Kızılay'ın göbeğindeki direklere de birer insan asmak gerekirdi. Ve bir sabah siz bu kadar insanı aynı gün direklere asılı görseydiniz, insan olmanın utancını duymaz mıydınız? Ama dedim kendi kendime, böyle bir fantezi üretirken sen de içinde gizli kalmış bir acımasızlığı dışa vurmuş olmuyor musun? Yanımdaki dost anımsattı ki, faşist çeteler o zaman iktidara geldiğimiz gün diyorlardı. Ulus'tan Kızılay'a kadar her direkte birini sallandıracağız. Arabasına bindik dostun. Akay'dan Ulus'a kadar sağlı sollu 204 direk saydık. 12 Eylül'den sonra 177 kişi işkencede öldürüldü, 50 kişi idam edildi. Eğer işkencede öldürülenleri de faşist liderlerin anlatımıyla direklerde sallandırsalardı, meclisin önündeki Akay kavşağına kadar ancak 204 kişi asabilirlerdi. Meclise uzanan direklere de asmak durumunda kalırlardı. Eğer işkencede öldürülenler açıkta öldürülseydi ve eğer kendi anlatımlarıyla daha önceden planladıkları gibi paket paket bu işi yapmasalardı, acımasızlığın, ilkelliğin, iğrençliğin yüzünü hak ve tüm insanlık bir görüşte kavrayabilirdi. 12 Eylül'ün lideri 17 yaşındaki delikanlıyı astıklarında tüm ulusa "korkmadık işte, astık" diye hitap edebilmişti. Gücü eline geçirdin mi asarsın. Tarih böyle nice asıcıları tanıyor. İsa Mesih'i çarmıha gerenleri tanıyor ama Hristiyanlık bir dünya dini olacaktır. Spartaküs'ü asanları tanıyor. Ama kölecilik tarihin hurdalığını atılacaktır. Şeyh Bedrettin'i asanlar da, Pir Sultan Abdal'ı asanlar da asarak güçlüklerini kanıtladılar ama korkmadıklarını değil. Korkmak ya da korkmamak değildir çağımızda sorun. Astık korkmadık diye övünmek insanal değildir ama asıl olan asanların değil asılanların korkup korkmamasıdır. Örneğin denizleri astırmakla övünen Ali Elverdi, 22 Şubat'ta Talat Aydemir'e bir kafa tutup bir yalvaran Ali Elverdi. Denizler asılırken sigarasını tüttürüp gülüşen Ali Elverdi. Asılan kendisi olsaydı korkmayacak mıydı? Korkusunu yıllar sonra açığa vuran felciyle yarım yamalak kalan Elverdi, ipin altında duruyor olsaydı korkmayacak mıydı? Ama bir gerçek var. Denizler korkmadı. Hiçbiri korkmadı. Bir tek pişman olduğunu söyleyen çıkmadı. Hepsi gülerken cansız durdu. Asanların içini kemiren de bu oldu. Osmanlı döneminde hocaları, şehzadelere ilkin başın keserim diye yazmayı öğretirlermiş. Bizim ilkin baba bana top al, suna bana at yazmaya başlamamız gibi. Başın keserim he diye mi başlanıyor okumaya diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Çünkü ihtilal yapmış olanlar da yani askeri darbe yapanlar da bu darbenin açtığı mecrada yükseklere gelenler de ihtilal yapılır ha diye sopa göstermekten kendilerini alamıyorlar. Niye ihtilal yaptınız derseniz yanıtları açıktı. İhtilal yapılacaktı da onun için. Sokak kan içindeydi. Sokağı kandan kurtarmak için yaptım dersen işkencede öldürülen 177 kişinin kanını sorarlar insana. Ekonomik düzeni sağlamak için ihtilal yaptım diyorsan her söz bir yana 8 yıl sonra ekonomik düzen bir ihtilal kokusu verecek kadar bozuk olduğunu söylediğin zaman sorarlar insana. Sormaya bırakmıyor, övünüyor. Ülke zenginleşti diyor. Nasıl bir zenginleşme bunu söylemiyor. Ülke ne kadar zenginleştiyse, emekçiler ne kadar yoksullaştıysa, servet ve sermaye sahipleri de o kadar zenginleşti. Servet ve sermaye sahipleri ne kadar zenginleştiyse, özgürlükler o kadar kısıldı. Ne kadar zenginleştiyse ülke, baskı da o denli arttı. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası'nı karşılaştırın. Sendika, grev, dernek, siyasal parti yasalarını karşılaştırın. Ne kadar çok insan işkencede öldürüldüyse faizler o denli kabardı. Ne kadar çok insan idam edildiyse o kadar rant ve hayali ticaret spekülatörlerinin oyuncağı oldu Türkiye. Ve emekçinin özgürlüğü daraldıkça servetin ve sermayenin özgürlüğü genişledi. En büyük sermayenin özgürlüğü daha da genişledi. Kendisi serapa özgürlük oldu. Eskiden huy edinmişti, kağıdın kırmızısını gördü mü, nevri döner, ağzı köpürür, öfkeyle daralırdı. Bebeleri zehirliyorlar diye. Hangi bebeleri zehirliyor diye sorarsınız, o da suç olurdu. Nerede, hangi kağıdın kıyıcığında ekmek yazmışsa ya da emek daldı oraya. Beni götürmeye geldikleri zaman gördüm. Bir büyük konvoyla gelmişti. Kaç araç, kaç asker, kaç polis sayamamıştım. Çevirdi orayı kuşattı. Gazete, dergi, kitap, mektup üzerine yazılmışlarsa işte bu dedi. İşte bu. Onun için yakarız dedi biz. Çünkü dedi kurtaracağız biz. Kimi kimden, neyi neyden kurtarıyordu? Onu dosdoğru açıkça söylemedi. Söyleyecek olanın ağzına doldurdu copunu. Onun içindir ki sözü olanın sesi duyulmadı bir zaman. Ya kağıdın sesi, dili yoktur ki kağıdın, sesi çıkmaz, bağırmaz kağıt, bağıramaz. Ezilirken postal altında, yanarken kalorifer kazanında, sesi çıkmaz kağıdın. Yaktı onu, kış gelmişti, elleri üşüyordu, ısındı onunla. Yeniden yoğurdu onu ve gene kağıt yaptı. Aldığı bonfileyi sardı kasap onunla. Öldürdüğü için kağıdı gönendi de, bir süre ama sezdi ki ölmemişti o. Kağıdı kitap yapan, dergi yapan, gazete yapan, insanı insan yapan ışığı öldüremediğini, düşünceyi öldüremediğini sezdikçe de öfkesini yineledi. Daha çok yaktı, olmadı. 130 bin kitabı birden yaktı, olmadı. Kitap kitap yapanı yaktı. Ne çileler çekti kurtarmak için bizi. Hemen yukarıda söyledim, dili yoktur kağıdın diye, sesi çıkmaz diye. Ama insan onunla konuşur, onunla anlatır kendini. Dolar yukarıya, rantlar tepeye, faiz doruğa, kar göğe, hayali ihracattan vergi iadesi uzaya tırmanırken, her türlü şeyine yuvarlanmış eroin çeteleri, içerken taze kanları ve azalırken ekmek, boğaz nafakası, kızının gündelik entarisi, ölümü döndüren ilaç, her gün biraz daha azalırken bunu halk kendine ağız olan ağızlarla söylenebilir ancak. Artan kar olmuştur ekmeğin yarısı, artan faize dönüşmüştür günlük nafakası, vergi iadesinin kendisidir oğlunu ölümden döndürecek ilacın parası. Ve kendisine kumanda eden gücün gücü olmuştur emeği. Azgın alıcı bir kuştur tepesinde. Gak dedikçe ekmeğinden verecek, guk dedikçe aşından, guk dedikçe etinden. Verdi de ama kimin aldığını çoğu zaman bilemedi halk. Bilen de söyleyemedi. Halk kendini ağız olan ağızla bilebilirdi bunu. Yani kağıt olan kitapla, dergiyle, gazeteyle duyabilir, duyurabilirdi. Çünkü alan ona kapatılmıştır, sendika ona kapatılmıştır, dernek ona kapatılmıştır, seçim ona kapatılmıştır, beyaz cam ona kapatılmıştır. Tek bir dili kalmıştır, kağıt. İşte onu da denedi, onu da. Ezdi kağıdı, yırttı, yaktı, yoğurdu. Ezdiniz mi kağıdı, yırttınız mı, hamur ettiniz mi? Ezilen insanın düşüncesidir. Yırtılan halkın sesidir, yakılan bilimin soluğudur. Yoğrulan hamur yapılan insanın kendisidir. Halk konuşamaz o zaman, dilsizleşir. Onun içinde dilsizleştirilmiştir. Bir İspanyol ozan yıllar önce Bedajoz'un çocukları dilsizdir. Konuşamaz onlar diyordu. Konuşacak bir gün konuşacaklar. Bir güneş gibi çağıldayıp karanlık günlerin, kara günlerin ardından, bir taşkın gibi kabarıp bastıran acıların kaynağından, ilk yaz güneşi gibi dingin, çiçekli bir kır gibi gülen yüzüyle, bir al at gibi alımlı, ikindi denizi gibi hışırtılı, getirecek güçlü elinde. Gülen yüzünde, derin bilgisinde, coşkun duygusunda özgürlüğü. Özgürlük ki kırlarda seyirten bir doğmuş taya benzer. Özgürlük ki toplumsal bir gülüştür o. Denizin asılı kalmış yüzünde, vurulmuş tütengilin eliyle kavradığı kitabında, düşürülmüş İlhan'ın kanlı paltosunda, öldürülmüş Sıddık Bilgin'in kurşuna dizilen gövdesinde. Düşenlerin, düşen tüm canların düştüğü yerdeki gülüşüne benzer özgürlük. Özgürlük ki uçurur kapılarını zindanların, toz eder Filistin askılarını, eritir kafesin demir parmaklığını. Bir şahan güvercin olur, pervan döner. Gelir o, biliyorum, gelecektir. Gelecek elbet. Nazlı gelinlerimiz gibi inceden, halay çeken kızlar gibi el ele, akan suları çeviren yiğit gövdelerle omuz omuza. Biz o gün kardeş, biz o gün arkadaş, bacım biz o gün, o gün biz, hepimiz o kadar büyük şeyler, güçlü şeyler, yaratıcı şeyler düşünebileceğiz ki, o kadar özgür, korkusuz, kaygısız, yürekli şeyler düşünebileceğiz ki, işte diyeceğiz, kendi kendimize ve onlara da ve herkese bu insandır. İşte diyeceğiz, insan budur.